Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajısının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra Bircim, hoş geldik.
Hoş bulduk Kobra Ekicim, nasılsın?
İyi diyelim iyi olalım modundayım Kobra Bircim. Eski moduma geri döndüm, sen nasılsın?
Vallahi artık iyi desen de kötü desen de kimse inanmıyor.
Zaten.
Çünkü yani herkesin kötü olduğu o kadar aşikar ve öyle bir haddeye geldi ki. Geçen gün arkadaşımla konuşuyordum. İşte iyiyim dedim, gerçekten iyi misin diye sordum. Dedim niye sorun, çünkü hiç kimse iyi değil ya hani, o yüzden hakikaten iyi misin falan diye. Çok doğru bir tespit.
Gerçekten de hiçbirimiz tam anlamıyla iyi değiliz herhalde.
Diyelim ve bunu bir terapi seansına çevirmeden istersen sosyal medya hesaplarımızı hatırlatıp bölümümüze gidelim.
O zaman Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız CobraCobraPodcast.
Var mı yeni destekçi Kreyasos'ta?
Maalesef.
O zaman ben yok burada. Yokum. Burada sonlanmıştır. Haftaya görüşmek üzere.
Herkesi çok öpelim Kobra Bircim.
Çık çık çık yani. İşimiz bitti ve sakinleştik. Sepetimize geri döndük. Bu kadar.
Sakinleşemeden
daha kötü. Yılanların öcü durumu olabilir. Her an ayağınızı denk alın.
Gerçekten öyle. Ekonominin göz yaşartıcı noktaya geldiği bu günlerde bütün yavru kobralarımızdan destek talebinde bulunuyoruz. Kreyasos hesabımızı bir kez daha bence hatırlatalım bu sebeple.
Kreyasos hesabımız Kobra Kobra Podcast. Bize önümüzdeki bölüme en az bir destekçi borçlusunuz. Hadi bir tane şey veresiye bölüm çekelim.
Çekelim.
Çekelim.
Çekelim artık.
Bu da bizden olsun. 8 Mart'ta haber niteliğinde şeyler yaşandı.
Yaşandı.
Hiç gözaltı olmamış.
Evet, bu bir ilk.
Bu bir ilk, o yüzden aslında haber niteliği taşıyan olay tam olarak bu duyurulması ve hayret edilmesi gereken, hani bu köpeğin adamı değil de adamın köpeği ısırma hikayesi.
Ama tabii ki yine hiç merak etmesin yavru kobralarımız. Metrolar kapatılmış, Taksim'e ulaşım kısıtlanmış, polisler bütün cadde ve sokaklar boyunca barikatlar kurmuş. Kimseyi istiklale çıkartmamaya adeta yemin etmiş hallerine de devam etmişler.
Ama yine de çıkanlar 8 Mart anmasını gerçekleştirmişler. Bu arada anması demişken onun da altını çizmek çok önemli diye düşünüyorum. Bu bir kutlama değil 8 Mart. Neden? Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılıyor. Bir bakılsın, o yüzden bir kutlama mıdır anma mıdır ona da her zaman dikkat edilip o hassasiyetle yaklaşılsın isterim.
8 Mart'ta Eda Erdem'in heykeli göreceğe çıktı hayatım.
Milli takım kaptanı biliyorsun, voleybolcu. Bravo, çok güzel bir heykel. O böyle, onun böyle bir meşhur bir hareketi var. Böyle saçının falan savruldu. Ben heykel olarak çok beğendim. Fakat tabii ki açılışı Türkiye'deki her olay gibi fiyaskoyla sonuçlandı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstün de
Eda Erdem denilince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam ve Türkiye'nin gururu olan
diye başladı cümlelerine.
Harika.
Sensin adam gibi adam demek istiyorum ben kendisine.
Gerçekten de öyle. Zaten Eda Hanım da gülmekten kendini alamadı bu sözler üzerine. Bir de yani 8 Mart'ta heykel açılıyor falan. Müthiş bir
oksimoron.
Adeta.
Çelişki, ikilem.
Adeta.
Dilemma, ne dersen de.
Hangisi? Milim. Hiç alakası
yok. Hiç alakası. Ahmet Hakan gibi sen milim demeyi tercih ettin peki. Evet. O da çünkü alakasız yerlerde kullanıyor metrik ölçüleri. Çok yakıştı. Tebrik ediyorum.
Bu arada heykelle ilgili de tartışmalar yaşandı.
İlginç çıkıntıları var.
Şeklinde yorumlandı Twitter'da göreceğe çıkar çıkmaz. Heykeli yapan heykeltıraş hanımefendi de bir açıklama yaptı.
Kesinlikle korkunç bir aydınlatma tercih edilmiş. Asla ışıklandırması böyle değildi. Benden habersiz konulmuş. Bir de gün ışığında görmenizi çok isterim
diye ayrıca çekilmiş fotoğraflarını falan paylaştı. Heykelde bir sorun yokmuş. Tamamen korkunç ışıklandırmayı yapanların suçuymuş. Bunu da söyleyelim.
O da işte liyakat.
Tabii.
Nasıl, ne kadar önemli bir şey görüyorsun değil mi? Orada işte konuşanları ışıklandırdıkları için heykel işte muhtemelen bir çeşit hikat garibesi gibi görünmüş gözüktü, yani. Evet. Çok normal işte Türkiye.
Geçmiş olsun diyelim. Bu arada 8 Mart'ta televizyon kanallarımız da sınıfta kaldı hayatım. Kobra Kobra'nın özel haberidir. Kızılcık Şerbeti'nde çimen kapanarak evli bir adamın ikinci karısı oldu biliyorsun.
İmam nikahıyla evlendi. Biz evde annemle ikimiz kriz geçirdik izlerken. Annemin yanındaydım, öyle denk geldi bu bölüm. Ya sinir krizine girdi, nasıl olabilir böyle bir şey?
İnanılmaz.
İnanılmaz.
Yargı da pazar günü yayınlanan bölümünde ilk kez göreve giden kadın polis bir kadını tecavüzün eşiğinden kurtarırken 3 kişi tarafından tecavüz edilerek cesedinin parçalanmasıyla sonuçlanıyor. yaşanıyor ilk görev tecrübesi. Yalı Çapkın'ı her zamanki gibi duygusal ve psikolojik şiddetin zaten
doruklarında tur atıyor. O oraya zaten şey dikti.
Bayrak
dikti. Bayrak dikti, orada takılıyor o kalın kaşlı çocuk.
Adeta. İnanılmazlar. Yani inanılmaz.
Akıl almaz. Bilmiyorum nasıl. Belki bunları bambaşka, çok daha pozitif bir yere bağlayacaklar diye ümit etmek istiyorum. Ama işte olmayacak.
Olmayacak. Olmayacak yani. Biliyoruz
olmayacak
yani.
Doğaya da amin denmez yani.
Ben de bu Bekir Bey gibi bu dizileri izleyemiyorum yani. Ne yazık ki bunu da söylemem lazım. Aynı sebeplerden dolayı değil. Aynı gerekçelerden dolayı değil. Ama ben de bu dizileri izleyemiyorum.
Kan donduruyor çünkü.
Gerçekten öyle. Yok yere geceme kan doğuruyor yani. Evet. Niye? Geçmiş olsun.
Bütün seyircilere. Bütün A, B, C, D, hepsi bütün sınıflara geçmiş olsun.
Ramazan geldi, hoş geldi Kobra Bircim. Davul sesleri artık gece 3'de dandan dın dın. Vallahi mahallede ay ne oluyor ya dedim. Bir Ramazan gelmiş meğer geçen akşam.
Bir de kedi dediğin şey her şeye çok çabuk alışıyor ama bu Ramazan davuluna muhtemelen her gün başka bir yerden geldiği için ve başka bir tonda geldiği için bir türlü alışamadılar. Çok bizim kızlar çok tedirgin oluyor.
Eyvah sen tabii. Bana hoş gelmedi. Gibi. Üç kediyle yaşıyorsun.
Sekter de eminim çok tedirgin oluyordur. O yüzden Ramazan bana pek hoş gelmedi.
Evet, korkunç bir tecrübedir eminim.
Tek sebebim bu değil ama hoş bir geliş olmadı.
Sağlık Bakanlığımız tabii ki Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için sahur ve iftar listesi yayınlamış.
Kaç para ediyor toplam?
Günlük 147 lira ediyor kişi başı iftar ve sahur yemeği. 4 kişilik bir aile için bir aylık oruç bedeli 30.930 lira.
2 askeri ücret.
Sadece yemek.
Yemek.
Ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği ve fiyatları da görüyorsun.
Çorba 10 lira.
Zeytinyağlı pırasa 15 lira. Peynir 17.5
lira. Evde pişirirsen.
Falan. Tabii.
Kilo üzerinden porsiyona bölüyor.
Falan.
Ama o işte yaktığın doğal gazı falan onlar yok muhtemelen içinde.
Zeytinyağının litresi 500 lira oldu falan mesela.
O içi çorbaya damlatıyor.
Damlatıyor. Bir kaşık.
Bu porsiyon bir sahur 73-75. İftarda 147 lira. Bir de oruç tutmazsan bunun işte sahuru kahvaltı kabul et. İftara akşam yemeği bir de öğleni oluyor. 10 binde onu kat.
40 bin.
40 bin lira. 4 kişilik ailenin bir aylık boğazından geçen lokmanın bedeli. Parası.
Üstüne söyleyecek bir şey yok tabii. Afiyet
yok,
olsun.
Yok yorumsuz.
Fahrettin Bey afiyet olsun diyelim Sağlık Bakanımız.
Tabii. Bir de sağ olsun zordur da.
Tabii.
Böyle her gün ne yiyeceğim diye düşünmek, iftarı ne pişireceğim, sahurda ne yiyeceğim diye. Her gün bir menü yayınlasın Fahrettin Bey. Fahrettin Bey'in mutfağından. Hatta var ya beyefendi, Ramazan emekçisi Hatipoğlu Bey. Onunla sahurda ve iftarda program pişirsinler de bu yemekleri. Vallahi Hatipoğlu'nun programına yeni şey.
Köşe.
Köşecik.
Yemek yapılıyor. İftar.
Fahrettin'in mutfağı.
Fahrettin Bey böyle aşçı şapkasıyla tabii, kafasında.
Böyle bıyıklarıyla mıyıklarıyla tam böyle bir usta. Doktor Ötker. Doktor Fahrettin. Evet. Nesi eksik? Bizim Doktor Fahrettin'imizin Doktor Ötker'den nesi eksik?
Hiçbir şeyi. Bence de değil. Dörtlük menü yapmış evet. Fahrettin Bey zaten. Ne var bunları yapmaktan? Şıpşak.
Yani.
Geçtiğimiz haftalarda Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan'dan bahsetmiştik biliyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisine takmıştı.
Takmıştı demeyelim de işte bir gece vakti uykularından uyanıp telefonlara sarılıp öfke krizleriyle dışarıda? Adalet Bakanı'nı ayağa kaldırmıştı. Bu niye dışarıda diye.
Evet doğru hatırlattın.
Kendisi gene dışarıda.
Kendisi gene dışarıda. Bu hafta yargılandığı davanın duruşması görülmüş.
Anlık öfkeyle yaptım. Köylere giderek kedi maması dağıttım. Barınaklara bağışta bulundum. Bana terapi gibi geldi.
Demiş.
Ya bence beyefendiye altı yani böyle asla şiddet yanlısı bir insan değilim de bu tarz böyle yanlısı bireylerin de bence bunu bir iletişim yöntemi olarak gördüklerini düşündüğümden böyle bir öngörüde bulunuyorum. Beyefendiyi de Eros'a yaptığı gibi böyle bir 6 dakika aralıksız tekmelesek sanki daha terapi gibi olacak gibi.
Avukat da muhteşem bir savunma yapmış. 4 dakikadır konuşuyorum. İbrahim hala Eros'u tekmeliyor demiş. Herkesin tabii kanı donmuş. Kan donduran bir cümle. Ve iyi hal indirimiyle senin de az önce söylediğin gibi korkunç. Adalet Bakanı'na tabii ki hemen sorulmuş.
Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza
olduğunu söylemiş Adalet Bakanı.
Tebrik de beklemiştir.
Bir de tabii.
Beklemiştir.
Çiçek gönderelim.
Tebrikler diye.
Cumhurbaşkanımız yalnızca hayvanseverliğiyle değil, çevre dostluğuyla da biliyorsun Yedi Düvel'e nam salmış bir birey. Muğla Milas'ta Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisi linyit madeni yapılmak üzere böyle bir apar topar
kamulaştırıldı.
Aynen öyle.
Ve geçen yazda o bölgede binlerce ağaç kesilmişti.
Fakat
Sayın Cumhurbaşkanımız bir gece yarısı uykusundan uyandı ve hayır
dedi. Bir buyruk, bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi
yayınladı.
Bir telefon, bir gece bir ansızın dedi ki
hayır, Akbelen'deki 190 parseldeki madene izin vermiyorum. Bu kararı yürürlükten kaldırıyorum
dedi
ve resmi gazetede yayınlandı karar.
Hemen kaldırıldı.
Peki bu kesilen orman geri geldi mi?
Hayır.
O da ağaçların ayıbı. Ben ağaç olsam, benim Sayın Cumhurbaşkanım, bu vatanın ağacısın sen. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde bu memleket. Bu ya karardan sonra bir anda böyle serilir, serpilir, çıkış.
Tekrar dikilirim.
Evet, dikilirim. Hemen orman oluveririm orada yani.
Evet, yenisi kesilmeyecek en azından diyebiliriz. Ama tabii neden diye bir soru işareti doğuyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ne yaşadığı büyük bir soru işareti oluyor.
Bizim bölümümüzden bir 15 gün sonra falan da bir bakmışsın. Vazgeçtim ya. 290 parsellik tarım arazisinin de linyi taransın da diyebilir.
Tabii.
O, çünkü o 31 Mart kritik bir gece.
Çok.
Öyle 3 günlük 5 günlük bir bakmışsın, o karar alınmış, bu karar verilmiş.
Ne olacağı hiç belli değil.
Hiç belli değil. Seçim üstü Türkiye. Seçim üstü Türkiye demişken hadi artık. Gündem seçim çünkü kaynıyor.
Kazanlar. Gerçekten seçim. Her zaman olduğu gibi Ekrem Bey ve Murat Kurum'la başlayalım değil mi?
Tabii. Binali Yıldırım'la açalım ama açılışı istersen bir eskilerden.
Açalım. Kendisi. Uğurludur Binali Bey'in ayakları.
Tabii. Çıktığı makamı yok eden bir birey kendisi. En son başbakan oldu, başbakanlığı kaldırdı yani. Böyle bir insan. Murat Kurum için sahaya indi ve
üçlü olsun, güçlü olsun
sloganı dağıttı. Bir zamanlar üçlü olsun, güçlü olsun Melih Gökçe'nin sloganıydı bu arada. İlçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve o dönem zannediyorum ki başbakan. Üçü de aynı partiden olsun ki böylelikle güçlü olsun diye. Ama Binali Bey'in nasıl bir üçlü tahayyülü var onu bilmiyorum. Ben anlamadım.
Tuzla'da Şadi Bey, Büyükşehir'de Murat Kurum, Ankara'da da Recep Tayyip Erdoğan.
Ama aynı üçlü.
Aynı üçlü.
Şeyin üçlüsünden, Melih Gökçe'nin üçlüsünden.
Evet.
Yani Melih Gökçe'nin peşine pek takılmamak lazım. Tavsiyem odur Binali Bey'e ve bütün siyasetçilere. Çünkü geldiği nokta ortada, adamı evinden attılar artık en sonunda. Ama bilmiyorum, bakalım üçlü olur, güçlü olur. İstanbul sever üçlüyü.
Sever. Bak Murat Kurum ne kadar şanslı bir birey. Binali Yıldırım onun için oy istiyor. Miting gezip.
Sen geçtim. Sayın Cumhurbaşkanımız istiyor ya. Binali ya. Yıldırım'ı geçtim.
Müthiş.
Lütfen. Şanslı.
Müthiş. Çok.
Bir kez benim de arkamda keşke Sayın Cumhurbaşkanımız olsa.
Keşke.
Gerçi öyle bir filtre vardı. İnsanlar korkuyordu ama.
Evet. Ve gözaltına alındılar korkutmayı. Biliyorsun. Murat Kurum açıklamalarıyla ve katıldığı televizyon programlarında söyledikleriyle bu hafta o kadar çok konuşuldu ki adeta en çok konuşulduğu haftaydı seçim süresi boyunca.
Çünkü ilk defa televizyona çıktı ve insanlar nasıl bir insan olduğunu görmeye başladılar yani.
Gerçekten öyle.
Özellikle Türkçe olan hakimiyeti herkesi hayrete düşürdü.
Göz yaşarttı. Zaten en son prompter kullanmasına karar verilmiş. Son mitinginde yazılanları okuyordu sadece kendisi.
Bence dublaj yapsınlar kendisini o zaman yani yazılanı. Böyle okuyorsa bir sonraki mitingini seslendirsinler, çok rica ediyorum yani.
Polat Alemdar'ı seslendirsin. Beyefendi seslendirsin onu da. Kendisi demiş ki
metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim.
Mesela bir gün dayanamazsınız o zaman siz o koltukta. O metrobüsler böyle bir zincir halinde, birbirinden aralıksız halde böyle akmaya gitmeye devam etse gene eziyet o duraklar yani.
Bir de yani Murat Bey sanki böyle istifa edecek bir kişi değil de görevden af talebinde bulunacak bir kişiymiş gibi daha ziyade.
Ne olursa olsun gene de metrobüs duraklarındaki o eziyeti görse istifa eder. Buradaki nüans şu, bu kentsel dönüşüm alanında yüksek lisans yapmış Murat Kurum'un açıklaması. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum aynı fikirde olmayabilir kendisi.
Tabii ki muhtemelen diyecektir ki metrobüs çilesini bitireceğiz.
veya bitirdik de diyebilir.
Tabii.
Ne çilesi diyebilir yani. Ben çilemi bile görmedim.
Görmüyorum da diyebilir. Farklı saat dilimlerini tercih ederseniz bu çileyi yaşamazsınız diye öneride bile bulunabilir. Değil mi? Evet.
Metrobüsün boş saatlerinde tiyosunu verebilir.
Akşam 5'te ne işiniz var? 3'te binin diyebilir.
Veya gece yarısı binin. 24 saat çalışıyor. Geç mi kaldınız diyebilir. Bu kadar önemli ne yapıyorsunuz? İstanbul'u mu yönetiyorsunuz diyebilir. Bu arada tabii Murat Bey böyle bir vaat yağmurunda da bulundu.
İki gecede İstanbul'un 39 ilçesine lokanta, sosyal tesis açarız.
Açar.
Açar.
Açar. Gelir açar hemen burada bir tane lokantayı der ki burası bundan sonra belediyenin lokantası kaç. Al bu parayı al. Açar.
Açar.
Yarım çay bardağı su verip süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırıyorlar. İstanbul'un 39 ilçesindeki 964 mahalleye kahve dükkanları, kıraathaneler yapacağız.
Yeterince yokmuş gibi.
Demek ki ihtiyaç buymuş gibi.
Belli ki ihtiyaç olacak ama yani aylakçı sayısında ciddi bir enflasyon bekliyor olacak ki Murat Bey.
39 ilçedeki 364 mahalleye kahve dükkanı ve kıraathane yapacak.
Şey çok üzücü. Aylakçı sayısında da sadece enflasyon yok. Onda da skinflasyon ve şrinkflasyon var. Eskiden o aylakçılar ne bileyim böyle
çay bir... Çay içerdi, o biterdi tost yerdi, o biterdi kahve içerdi.
Ay bir de ne bileyim. Eve tamirata tadilata gelirdi, bir eşya taşınacak olurdu, ona eline el atardı, bir 3-5 kuruş kazanırdı falan. Şimdikler iyice aylakçı yani. Onu tabii demeye çalışıyorum.
Yok kahveye de kazandırır da aylakçı dediğin. Kahvesini içer, çayını içer, gazozunu içer, tostunu yer.
İnternet şeyi oynuyorlar şimdi kumarı. Deli gibi. İnanamadım geçen gün kıraathanede çıt çıkmıyor içeride. Ne yapıyorlar diye bir baktım hepsinin telefonunda bir tane
yasa dışı
kumar uygulaması. Şakır şakır kol çekiyorlar orada. Bir gecede böyle işte atıyorum 40 bin lira kredi çekip batıran bilmem ne falan öyle hikayeler duydum sonra bunu söyleyince dedim ya çok garipti. Aa o bir şey mi diye bunları anlattılar.
İnanılmaz.
Korkunç yani. Bir de benim Murat Bey'e bir tavsiyem olacak müsaaden olursa. Ekrem Bey'in dağıttığı su ve süt miktarına yarım çay bardağı diyorsa Murat Bey'in çay içme ölçütleriyle ilgili ciddi önlemler almasını tavsiye ederim ben.
Lütfen.
Yarım çay bardağı olarak gördüğü şey Ekrem Bey'in dağıttığı süt miktarıysa günde bir çay bardağı bile çay içmemesini tavsiye ediyorum kendisine.
Evet tehlikeli olabilir.
Nasıl bir çay ve nasıl bir bardaksa o iddialı.
Ekrem Bey de çok üzülmüş tabii bu söylediklerine bu arada. Üzücü de bir yandan.
Küçümsenecek bir şey değil Ekrem Bey'in yaptığı bu süt projesi özellikle. Evet. Yarım çay bardağı çok gerçekten vahim olmuş. Her şey olurmuş da.
O olmamış.
Yani evet. Hadi kıraathane de açsın, kekte dağıtsın, çayırda bayırda da yuvarlandırsın. İnsanlara alışığız bunlara da. Karşı tarafındaki rakibinin yaptığı şeyi bu kadar aşağılamak. Bir de o süte erişen o halk biliyor o sütün yarım çay bardağı olmadığını. O insanlar oy verecek sana. O insanlar o sütün dışında yarım çay bardağına da muhtaç bu arada. Belki tabii bir kek çırpacak onunla bir şey yapıp omlete katacak çocuğuna yedirecek o yarım çay bardağı sütüde. Belki ona da ihtiyacı var. Tabii. Bunu da biliyor o yüzden ciddi talihsizlik olmuş yani. Kaybettiren tatsız bir talihsizlik olmuş bir de.
Tatsız. Ama ısrarlı bir şekilde de sürdürmüş bunu.
Kent lokantasına proje demek bizi hayrete düşürüyor.
Bu arada kent lokantaları beni de hayrete düşürüyor. Sağlık Bakanlığı'ndan ucuz menü satılıyor kent lokantalarında.
Evet.
Yani... Sağlık Bakanlığı'nda çıktığı iftar listesinden ucuza karnını da uyuruyorsun.
Benim evimin çok yakınında var biliyorsun.
Ben kuyruk de oradan biliyorum.
İnanılmaz bir kuyruk.
Evet.
Yani metrelerce.
İlk açıldığında da bir miktar kuyruk oluyordu ama bu kadarını ben geçen gün hayrete düştüm yani gördüğümde. Ama tabii bunu böyle bu tarz projelere proje demek Murat Bey'i hayrete düşürüyor olabilir. Onlar büyüğünü seviyorlar çünkü.
Tabii. Kanal yani, İstanbul.
En büyük havaalanı, en büyük Adalet Sarayı dediğin gibi Kanal İstanbul. İşte liman, lignit, bir şey, gabardan gaz, oradan kömür, buradan uzay falan. Onun vatandaşı sütüymüş. Ekmeğiymiş, yok efendim yemeğiymiş, ucuza karnının doyurmasıymış falan. Hakikaten bunları proje demek Murat Bey'i hayrete düşürür normal.
Çok.
Yani Murat Bey'in vizyonunun yanında Ekrem Bey'in vizyonu çok ayrı düşüyorlar yani. Murat Bey'in gözü ayda. Ekrem Bey'inki işte çoluk çocuğun sütünde, işte öğle yemeğinde, ne bileyim senin
kreşinde,
benim
otobüs kartında
falan öyle şeylerle ilgileniyor. Uzaymış muzaymış yok onda öyle o vizyonlar yani.
Gerçekten öyle, kendisi de üzülmüş dedik.
Milletin ihtiyaçlarıyla dalga geçme. O lokantada 3 milyon insan yemek yedi.
Bence dalga geçmemişti, bizim dediğimiz vizyon farkından kaynaklı.
Evet.
Yoksa asla.
Asla. Kendisi Mehmet Akif Ersoy'un talk show'una katıldı. Bu talk show'un özelliği de siyaset konuşulmamasıymış. Bunu da şuradan öğrendik hayatım. Çünkü soru sormaya çalışan bir öğrencinin elinden apar topar mikrofon alındı ve soru sormasına izin verilmedi. Yayından sonra sormuş, buluşmuşlar, konuşmuşlar, videolar paylaştılar ama yine de bu programda bunların yeri yok. dendi.
Ne soracaklar? Seçim döneminde en çok hangi yemeği özlediniz? Falan. Yok, bunu bekliyor herhalde.
Sormuşlar, köy mü şehir mi demişler mesela.
Murat Bey köyü tercih etmiş. O zaman dünyanın sayılı şehirlerinden birini yönetmekle ne işiniz var?
Diye sormuş Mehmet Akif Bey. Olsun gene köy diyor.
Gerçekten.
Evet. Ama İstanbul'u yönetmeye adaysınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi falan diyor. Ama olsun gene köy.
Vallahi bak hazır. Yemin ederim 8 dönüm arazi içinde şömineli taş ev gelsin yarın üstüne yaparım.
Bıraksın adaylığı.
Bıraksın bu işi, bıraksın her şeyi. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul. Bıraksın iki de keçe oğlak alırım ona büyütür.
Kendisi duyarsa ve değerlendirmek isterse.
Hemen.
Onların kreasusumuz Kobra Podcast. Oradan bize ulaşır.
Mailini buluruz biz oradan onun.
Seyirciler tabii başka sorular da sordular.
10 yıl önceki kendinize şu andaki aklınızla ne söylemek istersiniz?
Anlamadı ilk önce seyircinin sorusunu Murat Bey.
Çünkü yani şu anki aklınızla o böyle bir zor. Anlatabiliyor muyum? O şu an aklım. 10 yıl önce aklım.
Fark.
Şu anki...
Mehmet Akif hemen tabii ki yardımına koştu.
Efendim, yani diyor ki geçmişteki halinize ne öğüt verirdiniz?
İlla öğütlememiş bu arada soran kişi belli ki.
Tabii.
Yani ne söylemek istiyor? Belki de hani ne bileyim bambaşka bir şey söyleyecek yani.
Tabii. Mehmet Akif daha öğüt. Bir kılıfına uydurmuş.
Tabii köy demiş çünkü adam ya. Onu da uydurmaya çalışmış belli evet. Ki. Beyefendi köy demeyin.
Evet.
Siz şehir yönetmeye
yani
niyetlisiniz.
Çok yardımcı diye. Olmaya çalıştı.
Mehmet Akif evet.
Gece boyunca.
Ya çok... keşke Mehmet Akif İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da yapsalarmış dediğimiz bir program yaşattı Mehmet Akif Bey yani.
Evet.
Yani ben balıkları ve bahçeleri çok severim. Özeniyorum. Balık tutardım herhalde.
Dedi. Yani o başka şekilde algıladı soruyu. Kimse de nasıl algıladığını sorgulamadı artık. Israr etmediler üst üste olunca. Böyle garip anlar yaşandı.
Bu bir tanesi içlerinden.
Evet.
Programı çok... bir izlemenizi tavsiye ederim yani ben de.
Gerçekten.
Ben hayretlere düştüm bazı kesitlerini gördüğümde. Ama işte bak büyük siyasetçi günün yorgunluğu üzerinde tabii. Belli ki. Onu atamamış üstünden. Aklı başka, aklı uzayda, aklı Kanal İstanbul'da.
Aklı görevinde de. Nasıl yapacağını düşünüyor harıları.
O 10 yıl önceki kendi şimdiki aklı falan değil, aklı uzayda beyefendinin.
Kentsel dönüştüreceği binaları tabii düşünüyor.
Beton karıyor kafasında. Tabii. Binmiş buldozerin üstüne geliyor İstanbul yerle bir. Bu devasa bir belik köye çevirecek. Kendisi köy seviyor. Bu özel sur içini böyle alsın yerle bir. Bir kümes gibi. Ciddi söylüyorum bak.
Evet.
Falan taş muhteşem. Evlerde yaşayalım burada çok güzel.
Eminim biz yaşarız. İmamoğlu da bir sonraki gün Mehmet Akif'in siyaset konuşulan programına katıldı. Nedir ne değildirmiş programın ismi ve neyin ne olduğunu çok güzel açıkladı diye düşünüyorum.
Mehmet Akif Ersoy deprem bölgesinde 100 bin konut üretildiğini öne sürdü.
Bir yıl içinde 100 bin tane konut üretildi.
Dedi. Ekrem İmamoğlu...
Yok öyle değil. Bir yıl içinde teslim edilen konut sayısı 46 bin. Cumhurbaşkanı 319 bin vaat etmişti.
Ekrem Bey dedi fil hafızı.
Adeta mükemmel çalışmış ama dersine. Mehmet Akif de senin dediğin gibi AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı personasıyla herhalde bir cevap vermiş.
İnşaatları devam ediyor ama.
O şey Cumhurbaşkanı sözcüsü.
Adeta.
Personasıyla.
Adeta.
İşte 5-5'lik olmadan teslim etmez. Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşına layık görmüyor. Muhtemelen mutfaktaki gümüş takımlar paylaşılıyor şu anda evlerde. Yoksa kesin teslim edilmişti 319 bini birden.
Tabii kesin. Ekrem Bey ne demiş?
İnşaat sürebilir. 2019'da TOKİ'nin Tuzla'da başladığı inşaatlar da sürüyor. Aynı yerde 2020'de Kiptaş'ın başladığı inşaatlar 2 sene önce bitti.
TOKİ mağdurları. Murat Kurum'un başı onlarla da dertte
biliyorsun. Tabii. O onu teşekkür etti geçen gün biliyorsun bir mitingde.
Evet.
Yani mağdurlar burada Murat Kurum nerede diye sordu. Ah canlarım deyip öpücük attı yani.
Evet.
Murat, ama öyle Murat Bey öyle belli ki balık tutuyor.
Adeta. Kendisi menemen de pişiriyor. Ocağı açmadan küçücük bir tavayla 40 kişilik menemen pişirmiş kendisi. Öğrenci evinde iftar daveti vermiş. Ocak yanmıyor fotoğrafta. İnsanlar da bunu görünce ocak yanmıyor dediler kendisine. Kendisi de bir açıklama yapmış.
Ocağı yakmadı diyorlar. Demek ki ben o kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan da menemen pişirebiliyorum.
Ne diyebilirsin? Kendi ateşim diyor adam, ne diyebilirsin?
İhtiyaç olduğu kadar... Gibi bir cevap yani.
Bence tam kobra cevabı bu yani. Tamam. O kadar becerikliyim ki ocağı yakmadan menemen pişirebilirim. Kendi ateşimle pişirdim diyor, ne diyeyim.
Ama işte hemen bir gün sonra öyle bir açıklama yaptı ki hepimizde her şey tık tık tık, tık yerine
şeffaflık,
oturdu. Aynen.
Şeffaflık içinde bir itiraf geldi adeta.
Onlar ne yaparsa yapsın biz aynı oyunları aynı tiyatroları oynamaya devam ediyoruz.
Dedi. Tiyatroda da tehlikelidir sahnede ateş yakmak, yakıyormuş gibi yaparsın. Doğru.
Doğru.
Doğru bir benzetme.
Doğru.
Ama yani iyi bir performans izlemiyoruz gibi.
Sanki. Aradaki oy farkı gittikçe açılıyor gibi gözüküyor.
Yani gişede zaten herhalde bir tarihsizlik olacak da daha film bitmeden yapımcı yönetmen hiçbir memnun değil gibi durumda.
Sanki.
Ama işte biz ne yaparsak yapalım onlar aynı oyun ve tiyatrolara devam ediyorlar. Fakat yanlış kast.
Yanlış kast, belli ki kızılcık şerbeti gibi bir değişikliğe ihtiyaç var ama artık çok geç. Artık çok geç.
Murat Kurum benzeri siyasetçidir. Tipi benzeri.
Murat Kurum'u başka biri canlandırsın.
Belli ki dublaj yeterli olmuyor. Başka biri de canlandırır. Hakikaten Murat Kurum'a bir figüran bulsunlar.
Gerçekten öyle. AK Parti'nin Ankara adayına gidelim. Turgut Altınok, Mansur Yavaş onun da mal varlığının açıklamasını istedi biliyorsun. Ben açıkladım, sen de açıkla dedi.
Mülk Allah'ın, biz emanetçiyiz, zamanı gelince açıklayacağım.
İhtiyacım olduğu kadar da diyebilir.
Murat Kurum'da bir evimiz, bir arabamız var demişti biliyorsun.
Bir miktarda borcumuz var demişti. Miktarı vermemek konusunda ısrarcı olmuştu. Beyefendi mevzuyu direkt
Allah'a emanet etmiş. Evet. Beyefendi de o da yok, onlar da Allah'ınmış.
Onlar da tapuda öyle yazıyormuş değil mi?
Evet.
Allah'la aralarında herhalde belli bir devir teslim işi olacak, satış matış bir şeyler. O kısmı bekliyoruz herhalde.
Muhtemelen.
Veya belki de tapuya yazdı, cevap gelmedi, ne biliyorsun.
Tabii.
Açıklayacak belki de. Böyle bankalara bilmem nelere yazdı, dedi ki benim bakalım borcumu harcımı bütün her şeyimi çıkarttın diye, daha belki dökülememiş olabilir o kadar.
Aradaki oy farkı Ekrem Bey ile Murat Bey için açılıyor dedik ya, Turgut Bey ve Mansur Bey için zaten çok açık gibi gözüküyor.
Ya Turgut Bey zaten...
Nafile bir çaba içerisinde açıkçası.
O belli ki çaba içerisinde de değil.
Değil
haklı
gibi gözüküyor
olarak.
Aynen.
O böyle şey işte, bu kötü oyuncunun kötü olduğunu kabul etme. Murat Kurum'unki Beren Saat gibi başarısız bir dijital oyunculuk, başarısız bir yani böyle çaba var ama olmuyor. Evet. Beyefendininki işte TV oyunculuğu.
Yani.
Ya senaryo bu, ben ne yapayım yani. Anlatabiliyor
ekmek
mu?
Parası.
Ekmek parası ha. Kirayı kim ödeyecek oyunculuğu yani.
Evet, adeta. Geçtiğimiz hafta bir Burcu Köksal olayımız vardı biliyorsun.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı kapıdan içeri dem girer giremez. Ben demli severim, sen açık seversin, ben limon tercih ederim. Ya ben İngiliz'im, süt istiyorum gibi abuk sabuk bir gaflar. Bunu artık üstü kapalı da söyleyemeyeceğim. Sıçmalar, sıvamalar ve tüy dikmeler silsilesi yaşanmıştı. Işık asıyorlar efendim, üstü de olmayacak şey yaşanıyor yani. Bu bir üçleme değil, dörtlemeye çevirmeyi tercih etmişler ve başkan adayları bir taahhütname imzalayacaklarmış artık.
Vatandaşlarımızın cinsiyet, etnik köken, dini inanç, siyasi görüş, sosyal sınıf gibi farklılıkları nedeniyle dışlanmasına izin vermeyeceğime söz veriyorum.
Yazacakmış bu taahhütnamede.
E zaten öyle olması gerekmiyor mu yani, bunun taahhütnamesi o görev değil mi bizzat?
Bir de sadece bunlar gibi farklılıklar mı? Ya bu sayma işi çok tehlikeli.
Çok evet, sen her ben zaman söylersin. Yani. Bunları saymak yerine
hiçbir farklılık gözetmeksizin.
Aynen öyle. Geçmiş olsun diyelim. Ve Ahmet Hakan köşesine.
Tabii Özgür Özel'den sonra o yakışır. Üstüne de Cumhurbaşkanımıza zaten nokta koyacağız. Harika bir üçlü.
Sanat, aktüelite, moda, siyaset, magazin, televizyon, değinmeler ve gerçeküstü düşler. Ahmet Hakan köşesi. Ahmet Hakan köşesi.
Ama niye Ahmet Hakan sürekli, onu ben de artık
sorgulamaya başladın değil mi? Ben de sorguluyorum. De
kabak tadı verdi artık.
Verdi. Bana da verdi.
Yeter.
O yüzden bazen koymuyorum.
Ahmet Hakan da koymayacak gibi değil. Gerçekten bak, memlekette bu konuştuk neler yaşanıyor. Demiş ki Erdoğan son günlerde hangi filmi izliyor?
Acaba hangi filmi
patlamış
izliyor?
Patlamış mısır kokuları içinde bir köşe ya. Adamın köşesi, inanamazsın. Patlamış mısır ve Ramazan pidesi kokuyor köşesi adamın yani.
Muhteşem. Adeta onun beyninin kıvrımları arasında dolaşıyoruz her hafta.
Ve
İnanılmaz.
Dolaşılabilecek seviyede o kıvrımları, geniş geniş az az. Kısa bir tur, yolunu çok rahat buluyorsun. Bir haftalık bölümde bir köşeye kısacık bahsedip geçebiliyorsun o kıvrımlardan yani. Neyse.
Hangi filmi izliyormuş Sayın Cumhurbaşkanımız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeşilçam'ın efsane filmi Tosun Paşa'nın çok meşhur bir repliğini seçim meydanına taşıdı. Tutmayın küçük enişteyi. Acaba her gün bir ilde seçim mitingi yapan Erdoğan akşamları Tosun Paşa izleyerek mi yorgunluk atıyor?
Ne anlamsız bir soru.
Ahmet Hakan işte.
Ne anlamsız bir bakış açısı. Oturup da bunu mu düşünürsün ya, bilmiyorum.
Bir de yani kim küçükken işte? Kemal dedemle Tunç Bey gitti gideli pek kısa boylu siyasetçi de kalmadı. Hepsi maşallah semirmiş haldeler yani.
Vardır Sayın Cumhurbaşkanımızın bir bildiği.
Bir de hepsi Sayın Cumhurbaşkanı küçük biliyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı uzun adam.
Zaten.
Diyelim İyi ve...
bir Ramazan pidesine gidelim.
Tabii. Sonradan gurmelik dediğimizde bir Susan Miller, iki Ahmet Hakan.
Ne demiş? Nasıl olur iyi bir Ramazan pidesi?
Misler gibi kokacak. Sımsıcak olacak. İlle de yumurtalı olacak. Fırının önünde sıra beklenerek alınacak. Çocukluğa götürecek. Çörek otundan mahrum olmayacak. Ne kocaman... ne ufacık olacak.
Sanki Ramazan pidesi tarifi değil gibi de ama Ramazan pidesi tarifiymiş gibi yorumlamayı tercih edelim biz.
Sıcacık, yumurtalı, ne kocaman ne ufacık. Sen de öyle tercih ediyorsun.
Ben de pideyi öyle severim. Ramazan pidesi. Tamam. Ahmet Bey'le zevklerimiz aynı.
Ben de az kepekli seviyorum. Altına yapışmasına çok kepek atıyorlar ya, evet. Böyle pısır pısır her yere döküldüğü cinifrit oluyorum. Ama yumurtalısını severim ben de.
Ve her fırında da başka yapılıyor. Yani onun bir standardı varmış gibi olan bir şey de değil pide. Yani nereden alırsan bambaşka.
Ahmet Hakan da pek bir standart belirlememiş. Gördüğün gibi sıcak demiş, yumurta demiş, çocukluğa götürmek sıra beklenecek demiş, çörek otu demiş, kocaman veya küçücük arası öyle değil, orta boy demiş. Elvan demiş yani kendisi.
Adeta. Ahmet Bey oğluyla birlikte önce Mısır'a sonra Amerika'ya kaçan Eylem Tok hakkında da yazmış bu hafta.
Niye kaçtın Eylem?
Diye sormuş.
Eylem Tek oğluyla birlikte önce Mısır'a kaçtı sonra ABD'ye. Bu ülkelerde kendisine niye kaçıyorsunuz diye sorulduğunda ne cevap verir acaba? Şey, bizim oğlan küçük bir yaramazlık yaptı. Arabayla bir kişiyi ezerek öldürdü. Biz de o yüzden sizin ülkelere kaçıverdik falan mı der?
Diye şaka yapmış herhalde Ahmet Bey.
Eylem Tek olayını yorumlarken bunun dizisi çekilir imasında bulunmuştum. İsmail Saymaz dizisi çekildi dedi. Hangi dizi diye sorunca da Your Honor dedi. İsmail söyleyince hatırladım diziyi. Oğlu trafik kazasına karışan bir yargıcı anlatıyordu o dizi. 2-3 bölümü izlemiş, sonra sıkılıp bırakmıştım.
Diye konuyu nereden alıp
nereye?
Bir de İsmail Saymaz'ı da dahil edip nereye getiriyor görüyorsun değil mi?
ABD'ye kaçmışlar, nasıl kaçmışlar, şu anda baba nerede, çocuğun yanında kimler varmış, kimlerin oğluymuş, neler konuşuluyor bir yandan arka planda. Kırmızı bülten çıkarıldı mı, çıkarılıyor mu falan, bir yığın soru işareti var olayın üstünde. Ahmet Bey ama bunun dizisi çekilmiş. Çekildi ve ben izledim. Çok sıkıldım.
Bak şuna bak.
Harika.
Bazen Ahmet Hakan olmak istemiyor musun
İstiyorum.
Sen?
İstiyorum. İstiyorum yani inanılmaz pozitif bir bakış açısı.
Tabii.
Çok.
Ama işte bu artık şuur yitimi derecesinde.
Şuur yitimi derecesinde bir pozitiflik.
Bir de bu çocuğa da yavru kedi muamelesi yapılmasından sıkıldım ben. Kadın çocuğu ensesine alıp böyle veya baksa koyup götürmüyor. Koskoca bir insanın üzerinden geçtiğinde öldürebilecek büyüklükte bir aracı kontrol edebilecek güçte, kuvvette, boyda, posta bir insan yani bu.
Ve kahkahalar atarak sokaklarda dolaştıkları, taksilere bindikleri fotoğraflar yayınlandı. Twitter'da. Dehşet yani. O da kan dondurdu açıkçası.
Ona da bak Ahmet Hakan herhalde ölenle ölümüyor hayatım falan yazardı köşesine.
Şuur yitimi.
Şuur yitimi.
Diyelim ve asla şuurların yitirilmediği Sayın Cumhurbaşkanımızın köşesine gidelim.
Gidelim. Gidelim soğuk duş etkisi. Ahmet Bey'in gevşekliğinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın iriliği, diriliği, sertliği, büyüklüğü, üçlülüğü, güçlülüğü gerçekten bir soğuk duş etkisi yaratacak bizde.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
Öncelikle emeklilerin bayram ikramiyesini 3000 liraya çıkarttı kendisi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim emeklilere. Bozdur bozdur harcarlar artık.
Bir müjde daha varmış emeklilere bu arada. Bu 3000 lirayı ne yapacağız diye düşünüyorlarsa hemen fırsat kapısı. Uçak ve tren biletlerinde indirim varmış emeklilere. Uçsunlar. Evet, emeklilere uçma fırsatı.
Buldukları yere gitsinler.
Uçsunlar ya.
Mis.
Mis.
Haftanın en çok konuşulan açıklamasına gelelim istersen Kobra Bircim. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ısrarla belirli dönemlerde yapmasına rağmen aynı tepkiyle de karşılanıyor her seferinde, aynı yoğun ilgiyle bu açıklamayı karşılıyor insanlar.
Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim. Çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak.
Ama tabii yani ilk göze çarpan yasanın verdiği yetkiyle kelimesi oluyor.
Evet.
Bu ama yasa bu kadar diyor yani ve yenisi için çalışmaları devam ediyor.
Tabii. Çünkü bir önceki iki tane veriyordu, onun birini kullandım diyor. Bunun iki tane vardı, onu kullandım diyor. Bu da bitti diyor. Yenisi gelirse eğer 2-3 tane neyse. Şey gibi işte ya, video oyunu gibi.
Tabii.
Yeni bölüme başladım yeni yasayla. İki tane daha gelecek, reset tuşu.
Muhteşem.
Ama ona da gerek yok. Gün gelir bir şey olur, anayasa çıkmaz falansa diye kahrolanlara Bekir Bozdağ
Hemen.
Hemen. Aa, endişelenmeyin.
Olur mu öyle şey diye.
Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Evet. Şimdi bu tespiti yaptı. Doğru yaptı.
Doğru.
Ancak.
Diye.
Hemen soğuk duşa aldı ve yüreklerimize su serpmeye başladı.
Yine anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilirse Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
Ya erken seçim.
Erken de geç de seçin de seçin.
Ya erken seçim istiyordunuz, alın deyiverir Sayın Cumhurbaşkanımız.
Bir dördüncü senenin dördüncü senenin sonunda deyiverir, aday olur diyor. Evet.
Aynen aynen.
Hiç endişelenmeyin diyor. Eğer bir yerde bir mevzuda aday olunması gerekiyorsa
Sayın Cumhurbaşkanımız aday da olur, kazanır da.
Zaten kazanmayacağı bir seçime herhalde hiçbir zaman girmeyecek karakterde bir insan ki hepsinde kazanıyor.
Adeta. Hep haklı kendisi.
Haklı. Ne yapabilirsin? Referandum zamanı bu sisteme geçilmeden önce yapılması gerekiyordu, yapılacaklar.
Tabii.
Ondan sonra artık yapacak pek bir şey kalmadı geriye.
Tebrik etmekten başka Sayın Cumhurbaşkanımıza.
Evet. Bunu şöyle de birisi kullanabilirdi. Atıyorum mesela bir gün kalktın. Eğitimle ilgili böyle bir işte güncellenmiş, reformatif, çağdaş bir şey yapıldı. Bir gün kalktın ekonomiyle ilgili böyle bir şey yapıldı falan filan. Ne kadar sıkıcı olmaz mıydı? Bak bir gün kalkıyorsun 190 hektar ormanı diyor keseceğim biçeceğim diyor. Tam çadırını alıyorsun, eyleme gideceksin. 3 gün sonra diyor ki vazgeçtim. Dönün geri diyor. Tam diyorsun ki ya 1000 lira emekli eklenmesi var. Diyor ki 3000 yaptım. Endişeleniyorsun, nereye gideceksin? Uçağa uçun diyor.
Harika, sürprizlerle dolu.
Sürprizlerle dolu.
Ama biliyorsun Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek.
Sürpriz falan yok artık. Böyle devam.
Demiş.
Peki.
Artık eser siyasetinin de sonuna geldik. Yapacak otoyoldu, köprüydü. Hiçbir şey yapamayacağız. O kadar paramız yok.
Bilmiyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın ne derece haberi var söylediklerinden kendisinin. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız büyük projeler seviyor biliyorsun.
Ne yapsın, süt mü dağıtsın?
Yani.
Bu adam.
Kanal İstanbul yapacak tabii yani. Ki. Ne ama yapacak? Mehmet Şimşek yapamayacağız. Yok para yok diyor.
Yapar Sayın Cumhurbaşkanımız. O bilmiyor o işi.
Tabii.
Sayın Cumhurbaşkanımız bir şekilde bulur yapar. Sen hiç merak etme.
Gerekirse ahbaplarından borç alır.
Alır kazmayı küreği var ya, bir gecede o kanalı kendisi bizzat açar.
Tabii. Yeter ki istesin.
İstesin.
İsteyince hiç kimse önünde duramaz.
Kudretli bir birey. Böyle işte Gandalf gibi. O böyle yere vurur, o kanal çatır çatır kendiliğinden açılır.
Evet.
Ya öyle de kudretli bir birey kendisi.
Adeta. Sayın Cumhurbaşkanımız donanımlarla ilgili de bir açıklama yaptı bu hafta.
Donanım artık diplomayla ölçülmüyor. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler daha önemli.
Tabii her yerde artık şey ne o? Lider diplomasisi.
Aynen.
Kimsenin
öyle.
Diplomasına bir şeyine bakmıyorlar.
Bütün Avrupa ülkeleri de bizim seviyemize yavaş yavaş geliyor gibi gözüküyor lider seçimi konusunda, değil mi?
Tabii ve nepotizm konusunda da belli ki.
Belli ki.
Yani artık kimse gerçekten diplomaya değil, kişisel.
Bireysel birikimler, kabiliyetler ve beceriler.
Ki neyi ne kadar becerebildiğine bakıyorlar yani, diplomaya değil.
Gerçekten öyle. Doğru.
Diploma dediğin zaten parasını verenin aldığı bir şey artık.
Artık.
Öyle olunca tabii bakmıyorlar diplomaya. Haklı.
Haklı.
Haklı yani.
Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren kadınlar programında da konuşmuş Sayın Cumhurbaşkanımız.
Siyasi hayatımızın hiçbir safhasında kimsenin hayat tarzına karışmadık. Nefes alamayacaksınız diyerek güya kadınları oy vermeye ikna edeceklerini sanıyorlar.
Demiş.
Yani karışmamıştır, karışmadık diyorsa.
Diyorsa zaten.
Çünkü de hayat tarzı denen şey biliyorsun dört duvar arasında. Ve maliyetli bir şey.
Çok.
Yemek yemek bu kadar maliyetliyken hayat tarzlarının maliyetsiz şey gibi düşün. Sims oyunu gibi düşün. Base'i zaten ek paketler falan.
Daha da pahalı.
Ona o kadar değil. Base'inle. Yaşam tarzında standartta belirleyeceksin. Kindar, dindar ve ak yaşayacaksın.
Evet.
Bu kadar.
Bu kadar basit.
Siyasetinde hiçbir safhasında kimsenin de hayat tarzına karışmadım diyorsa Sayın Cumhurbaşkanı.
Asla.
Gelip bir şey mi dedi sana?
Hiç.
İmamoğlu'nun Sinan uykularını rahatsız ettiği gibi gelip senin uykunu rahatsız etti mi?
Asla.
Ya?
Asla, hiç.
Hadi artık böyle bir Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir hikaye, bir masal dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Masallarla sonlandıralım, böyle bir bölüm olsun.
Hadi dinleyelim.
Keşke Adnan Ağaç'ta seslendirtebilseydik burasını.
Artık ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanımız?
Çünkü gerçeklerden bahsediyor, beğenmiyoruz. Masal anlatıyor, beğenmiyoruz. Beyefendi bir türlü yaranamıyor.
Gerçekten haklı. Öyle nankörüz çünkü. Nankörüz, her zaman söylediği gibi biliyorsun.
Altını çiziyor hep nankörüz.
Her zaman hatırlatıyor nankör olduğumuzu da. Nasıl bir masal bu, ne demiş?
Hoca gece vakti sokak lambasının altında bir şeyler aramaktadır. Bunu gören komşuları yanına gelip hocaya hayırdır ne arıyorsun? Biz de yardımcı olalım der. Hocanın anahtarını kaybettim, onu arıyorum demesi üzerine hep birlikte etrafı aramaya başlarlar. Anahtar bir türlü bulunamayınca komşulardan biri hocaya anahtarını burada kaybettiğine emin misin diye sorar. Hoca uzaktaki araziyi gösterip anahtarımı aslında orada kaybettim der. Komşuları şaşkın ve öfkeli bir şekilde hocaya öyleyse neden bizi burada boşuna aratıyorsun diye sorar. Hoca sakin bir şekilde cevap verir. Çünkü orası karanlık. Millet olarak biz de kaybettiğimiz anahtarı son iki asırdır aydınlanma sandığımız bir yerde arıyoruz
diye de bağlamış.
Bağlamış. Böyle bir fıkra ben ilk defa
ben de öyle.
Sayın Cumhurbaşkanımızın lügatından duydum.
Yani Sayın Cumhurbaşkanımız yazmış olabilir. Karanlıkta aramayın diyor. Kaybettiğiniz anahtarlar burada diyor.
Herhalde Tokyo anahtarlarından bahsediyor.
Muhtemelen.
Siz diyor aydınlık altında ne arıyorsunuz diyor. Gelin benim karanlık arzide size birer Tokyo anahtarı ayarlayayım ben size diyor.
Ama en çarpıcı olanı bence işlerin fıkra anlatma seviyesine gelmiş olması diye düşünüyorum.
Biz de bölümü artık bir Nasrettin Hoca fıkrasıyla noktalandıralım ve üzerine de Kreos hesabımızı hatırlatalım. Ne dersin?
Harika olur derim.
Çocuklar pazara giden Nasrettin Hoca'nın etrafını sararlar. Hoca der ki ne istersiniz? Çocuklar der ki bana düdük al, bana düdük al, bana düdük al. İçlerinden bir tanesi ben de bir tane düdük istiyorum diyerek parasını verir. Nasrettin Hoca geri döner, cebinden bir düdük çıkarır ve parayı veren çocuğa aha da düdüğüm diye uzatır. Çocuklar yani bizim düdüğümüz diye sorduklarında da Nasrettin Hoca parayı veren düdüğü çalar der.
Diyerek Kreos hesabımız Kobra Kobra Podcast diye hatırlatalım.
Ve bu haftayı sonlandıralım.
Haftaya görüşmek üzere.
Herkesi çok öpelim.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.